Vukuat Var, Orhan Kemal, Epsilon Yayınları, 11. Baskı, Ağustos 2006. 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 24 Eylül 2008. Bu kitap 416 sayfadır. Okuyan Işıl Sırakaya. Vukuat Var, emek-üretim ilişkileri henüz bir çözüme ulaşamamış, güçlünün zayıfı ezdiği, paranın gücü temsil ettiği, küçük insanların çoğunlukla hayal kırıklığına mahkum olduğu adaletsiz bir dünyada, aşka sığınarak teselli bulmaya çalışan iki gencin hikayesi. Romanın arka planında Orhan Kemal'in pek çok kitabının kahramanı olan üç kuruşa ırgat çalıştırılan pamuk tarlaları, emeğin sömürüldüğü çırçır fabrikaları, kirpas içindeki sokaklara sıralanmış pis bakımsız evleri ve yakıcı sıcağıyla 1950'lerin Adana'sı var. Dört karısıyla sayısını unuttuğu çocuklarının kazandığı her kuruşa el koyan Cemşir Ağa'nın fabrika işçisi kızı Güllü ile aynı fabrikada işçi olan Fellah Kemal birbirlerine aşık olur. Karşılarına dikilen engellerle savaşır ve ne yazık ki kaybederler. Ancak Orhan Kemal her zamanki gibi satır aralarında emeğin değerini bulması, kadınların kişilik kazanması ve bireyin eğitiminin bu karanlığı aydınlatacak tek yol olduğunu fısıldamaya devam etmektedir. Orhan Kemal, 15 Eylül 1914'te Ceyhan'da, Adana'da doğdu. Asıl adı Mehmet Raşit Öğütçü olan yazar, Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem Milletvekili, 1920-1923, Avukat Abdülkadir Kemali'nin oğludur. Ailesinin Suriye'ye zorunlu göçü üzerine ortaokul son sınıfta öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Askerlik görevini yaparken ceza yasasının 94. maddesine aykırı davranıştan 5 yıl hapse mahkum edildiğinde 1938'de hapishanede Nazım Hikmet'le tanıştı ve onunla ilişkileri toplumculuk anlayışını etkiledi. 2 Haziran 1970'te davetli olarak gittiği Sofya'da öldü. Mezarı İstanbul'dadır. Genç yaşında para kazanmak zorunda kalması nedeniyle hayatın önüne çıkardığı her türlü engel ve acı onun iç dünyasını derinleştirdi, zenginleştirdi. Yaşadığı, tanık olduğu, gözlediği her şey kaleminin ucunda bir öyküye, bir romana, bir oyuna veya şiire dönüştü. Yılların eskitemediği bir dille, kendine özgü bir gerçekçilik ve sıcaklıkla Türk insanının acılarını, yoksunluklarını, özlemlerini anlattı hep. İlk yapıtlarında 1930'larda kendi yaşam öyküsüne dayanan bir çerçevede Çukurova'da tarım ve fabrika işçilerinin sorunlarını işledi. Daha sonra İstanbul'un kenar mahalle insanlarının, işçilerin dünyasını yansıttı. Cezaevi gözlemleri de Orhan Kemal için önemli bir malzeme oluşturdu. 1967'de Ankara Sanat Tiyatrosu'nda sahnelenen 72. Koğuş adlı oyunu ona yılın en iyi oyun yazarı ödülünü kazandırdı. Yapıtları Murtaza, El Kızı, Yalancı Dünya, Sokakların Çocuğu, Müfettişler Müfettişi, Üç Kağıtçı, Ekmek Kavgası, 72. Koğuş, Eskici Dükkanı, Cemile, Nazım Hikmet'le 3,5 yıl, Bereketli Topraklar Üzerinde, Sokaklardan Bir Kız, Vukuat Var, Hanımın Çiftliği, Suçlu, Dünya Evi, Kötü Yol, Yağmur Yüklü Bulutlar, Kırmızı Küpeler, Oyuncu Kadın, Grev, Serseri Milyoner, İki Damla Gözyaşı, Gurbet Kuşları, Evlerden Biri, Kaçak, Kanlı Topraklar, Arkadaş Islıkları, Devlet Kuşu, Bir Filiz Vardı, Avare Yıllar, Sarhoşlar, Baba Evi, Çamaşırcının Kızı, Önce Ekmek, Tersine Dünya, İstanbul'dan Çizgiler, Yazmak Dolu Dizgin, Günlük Şiirler, Bütün Oyunları 1 ve 2, Senaryo Tekniği ve Senaryolar. 1. Taneleri fındık irliğindeki kehribar tesbihini şıkırdatarak kuru köprüde Berber Kürt Reşit'in dükkanından içeri giren Cemşir kapıda bir an durdu. Berber Reşit o sıra gözünde gözlük, yaprakları lime lime olmuş Kan Kalesi Cengi'ni kim bilir kaçıncı kez okumaktaydı. Kendini kitaba kaptırmış sallanıyordu. Cemşir'in içeri girdiğini görünce gözünü telaşla çıkarıp kalktı. ''Buyur ha!'' Cemşir içeri yürüdü. Esselamün aleyküm. Ve aleykümüsselam. 1.90 boy, 100 kilonun üstünde ağırlığı ile Cemşir keyifli gözüküyordu. Uçları kulaklarına varan kapkara pırıl pırıl bıyığıyla ayna karşısına geçti. Kendini daha çok da koç bıyığını uzun uzun gözden geçirdikten sonra berber Reşit'e döndü, biraz geç sordu. Keyfete hoşe? Kupkuru Reşit. Hoşe dedi, hoşe kurban. Hele ver şu zıknabutları. Berber Reşit çekmeceden el aynası, cımbız, bıyık yağı kutusunu aldı, getirip Cemşir'e verdi. Cemşir alçak bacaklı hasır iskemlelerden birine bağdaş kurarcasına oturdu ilkin. Olmadı. Aynayı oraya koydu, olmadı. Buraya koydu, olmadı. Birden silkinerek icat edene sövdü. Reşit, ver ben tutayım ha dedi. İstemez. Yanı başındaki iskemleyi çekti, ayaklarını dayadı. Yüzünü, daha çok da bıyığını en iyi görebileceği biçimde aynayı dizlerinin arasına yerleştirdi. Bıyığını bura bura, yağı bıyığa yedire yedire yağlamaya başladı. Berber Reşit ise elinde gözlüğü Cemşir'i hayranlıkla seyrediyordu. Erkek dediğim böyle olurdu işte. Eline boyuna, alımlı çalımlı, koç bıyıklı. Bir ara Cemşir, Reşit'e bakmadan, ''Bizimki'' dedi, ''yeni bir tane yakalamış.'' Yeşile çalan kupkuru avurtları ufacık ufacık kara gözleriyle Reşit kurnazca güldü. Helal olsun. Sen onun yerinde olsan. Ha? Hakarete uğramış gibi sertçe döndü. Niye? Bana ne olmuş? Ne olacak? Ondan bir misin sen? Birim ya, ne var? Aha birmiş. Kalü belanın Cemşir'i kuzularla kırpılsın da güle güle patla. Cemşir kaba kaba gülerek başını salladı. Doğru söylüyordu galiba Reşit. Enine boyuna, koç bıyığına karşın gençliği uçup gitmişti. Onun gençliği oysa. Dördüncü ordu diye anılan doğuda bundan tam 35 yıl önce 17'sini sürmekteydi o zaman. Oğlu Hamza kadardı. Belinde Trablus poşu, ayaklarında kanarya sarısı yumurta ökçe yemeniler, bacağında cep ağızları sırma işlemeli İngiliz laciverdinden şalvar, hatta sırtında toz koparan cepken. Derin bir iç geçirdi. Berber Reşit'le ta o zamandan arkadaştılar. Az buçuk kısımlıkları da vardı ya, dostlukları her şeyin üstündeydi. Bir fındıkları bile olsa kardeş payı paylaşırlar, birine yan bakılsa öteki bunu kendine sayardı. Sadece içtikleri ayrı giderdi. Günün birinde akıllarına İstanbul'a gitmek geldi. Cemşir'in babası Ora Toprak Beylerinden halli mallı bir ihtiyar. Kırkından çok sonra kazandığı Cemşir'iyle, Cemşir'inin kafayı çekip çekip karıların kızların ardında dolanmasıyla gururlanırdı. Oğlunun illaki İstanbul'a gitmek için ayak diremesine dayanamadı. Kemerine 100 kırmızı altını kendi eliyle dizdikten sonra Reşit'i kıyıya çekti. Cemşir'im sana emanet. Gövdesine bakma, mukayyet ol. Selametle gidin, selametle dönün. Dönüşte oğlumu senden bir tamam isterim ha. O zamanlar berber yanında çalışan Reşit, birbirine çok yakın ufacık gözlerini kırpıştırarak, ''Hiç merak etme dayı'' dedi. ''Evelallah sonra ben, Cemşir'in kılına bile halel gelmez.'' Gelir mi gelmez mi? Orası henüz belli değildi yaşlı adam için ama oğlundan ayrılmak çok ağırına gidiyordu. Bu icat da nereden çıkmıştı? Ah nereden? İstanbul nereydi? Dördüncü ordu nere? Kuş uçmaz, kervan geçmez yollardan, dağları belleri aşıp varacaklardı İstanbul'a. Ya varamazlarsa, ya başlarına bir iş gelirse, ya oğlunun canından çok sevdiği Cemşir'in kanlı gömleğini getirirlerseydi? Gözyaşları içinde oğlunu kucaklayıp, baba kurban dedi. Baba hayran boyuna posuna. Gitmesen daha iyi ama madem taktın aklına, var git sağlıcakla. Ama gelirken de süt beyaz İstanbul avradını koluna takıp getirmelisin. Süt beyaz avradın sözü mü olur canım? Babasının fırlak damarlı kuru elini öpüp yanında köpekten çok daha bağlı Reşit memleketten çıkmıştı. Çıkış o çıkış. İstanbul'a ayak bastıklarının ertesi yılı Birinci Dünya Savaşı patlamış, ondan sonra da baba ile oğul birbirlerine hasret kalmışlardı. Anası yoktu, kardeşi yoktu. Emmi, dayı, hala, teyzeleri vardı ama emmi, dayı neyse, karı kancık takımı dediği halasıyla teyzelerine hesaba kattığı yoktu. Hatta güzelliğiyle ün salmış küçük teyzesinden ötürü utanır, isterdi ki yakınları çirkin, yadırgılarsa güzel, tevatür güzel olsunlar. İstanbul'a ayak bastıklarının ertesi günü Sirkeci'den Bahçekapı'ya inerlerken çarşaflı kadınlara rastlamışlardı. İçlerinden biri peçesini kaldırıp Cemşir'e hayranlıkla baktıktan sonra kendini tutamamış, "Maşallah" demişti, "41 kere seni yaradana kurban olayım." Ne çare ki Türkçeyi pek az biliyorlardı. Kadının dediklerini anlamamışlar, anlamayınca da üzerinde durmamışlardı. Oysa kadın süt beyazdı. Uzun kirpikli iri gözleri, iştah verici etli dudakları, ufacık ağzı vardı. Hani işi gücü bırakıp ardından gitseler, kadın arkadaşlarının ayrılıp Cemşir'in peşine düşer mi düşerdi. Tahtakale'de hemşerilerinin yanında iyileşiyorlardı. Tahtakale de Tahtakale'ydi hani o zamanlar. El üstünde tutularak yatıp kalktıkları şadırmanlı otelin havuzu başında hazırlattıkları içki masasına kuruldular da ikişer kadeh attılar mı Cemşir'in seyrine doyum olmuyordu. Pençe pençe yanaklar hafifçe buğulanıyor, yeni terlemiş kömür karası bıyık, uzun kirpikli, kudretten sürmeli kara gözleriyle masalların Hazreti Yusuf'u olup çıkıyordu. Derken çalgılar, çengiler, Tahtakale esnafı içinde kulamparalığı sanat haline getirmiş erbap çevrelerini alıveriyor, başlıyorlardı hep birlikte demlenmeye. Havuz başı alem oluyordu çok geçmeden. Bir yanda çalgılar çalınır, çengiler kıvrım kıvrılırlarken, öte yanda kulamparalar çekişir, Cemşir için, Cemşir'in aşkına ana avrat küfürler gırla gider, daha olmazsa tabancaları sarılınarak havaya altı patlarlar boşaltılırdı. Bir Yanaki vardı, terzi Yanaki Uzunoğlu. Sultanın gayrimüslim kullarından, su içse sarhoş olurdu Cemşir'in karşısında. Kendini bildi bileli Rum, Arnavut, Boşnak, İtalyan oğlanlarıyla düşmüş kalkmış, sarraf babasından kalma altınları oğlan meclislerinde deve yapmıştı da, ömründe Cemşir gibisine rastlamadığını açık açık söyler, Cemşir'den de ödü kopardı. Delikanlı yakışıklıydı falan ama o kadar. Oturulup içilsin, yüzüne bakıla bakıla göğüsler yumruklansındı. İş el peşrevine dökülmeye başladı mı, 4. Ordulu'dan çok Reşit'in nevri dönüveriyor, el beldeki altı patlara gidiveriyordu. "Ye beni," diyordu Yanaki Uzunoğlu. "Ye beni de, Cemşir hakimi. Vire gördü ben çok güzel delikanlı, ma sen başka yahu." O zamanın tahta kalesi kim kime, zaptiyeler, polis, bekçiler, altı patlar sesine koşsalar bile çok geçmeden herhangi bir vukuat olmadığını görünce kendilerini kaptırıveriyorlardı havuz başı alemine. Hava coşkun, mastika ya da duzikolar dilediğince etkin olsun, berber Reşit'e vız geliyordu. Cemşir'e sataşmalar azıttı mı, ufacık ufacık gözleri hemen çakmaklanıveriyor, nevri dönüveriyordu. Arada mahsustan yaratılan içtenlik anları da olmuyor değildi. Örneğin şerefe kadehlerin kalktığı, naraların atıldığı, göğüslerin kıyasıya yumruklandığı anlar. Pirlerden biri Cemşir'in güzelliği karşısında kendini tutamayıp Cemşir'e sarılıverdi mi, Reşit de şafak atıveriyor, atıverince de araya girip 48 kilosuyla etli botlu Cemşir'i koruyordu. Daha sonra zil zurna kalkılıyor, başta Cemşir'le Reşit, arkalarında Yanaki Uzunoğlu'yla bütün erbap, şarkılar maniler içinde karşıya geçiliyor, Galata ya da yüksek kaldırım alt üst ediliyordu. Nereye gidilirse gidilsin, ne olursa olsun, Reşit her zaman Cemşir'in kolundadır. Mevsim kışsa vıcık vıcık sokakların kaypak çamuruna, yazsa tozuna toprağına batıla çıkıla gidilir, genel evlerin altı üstüne getirilirdi. Sevdiği için gözünü budaktan sakınmayan güzelliğiyle namlı, zevk ehli, vefakar fahişeler vardı. Gece yarıları, hatta sabahlara kadar mastikanın alası içilir, aşçı Pandeli'nin kendi elleriyle hazırlayıp getirdiği midye tavalar, buğulama nevrekler, çeşit çeşit kızartmalarla salataların her türlüsü büyük bir iştahla yenilip yutulurdu. Yakıcı güzelliğiyle ünlü bir eleni vardı. Çiçi derlerdi kısaca. Öyle her önüne gelenle çıkmaz, külhan karı. İşte bu külhan ve hovarda karı Cemşir'in dostuydu. Daha doğrusu Cemşir'e öylesine vurgundu ki beyler paşalardan sızdırdığını Cemşir'e yedirir, kafayı çekti mi zıvanadan çıkıverirdi. "Of Zemsir, ye beni Zemsir Akimu." Böyle zamanlarda dünyadan pervası yoktu. Kendini Cemşir'in kucağına bırakır, her ikisine de imrenen hayret bakışlar önünde genç adamın boynuna sarılır, rakının alevinden halvet kızılına çalmış, terli yanaklarına ufacık dudaklarını yapıştırarak onu emer, ayıba falan aldırış etmezdi. O kadar ki şayet Reşit araya girip başları dönmüş sevgilileri kendilerine getirmese daha ileri gidebilirlerdi. Ama Reşit'in iki sülüğü hatırlatan kaşları çatılıp da öfkeli sesi yılan ıslığı gibi fışlayınca Cemşir de Çiçi de kendilerine gelir derlenip toparlanırlardı. Birinde Cemşir'le gene uzun uzun oynaşıp onun hayran olduğu yüzüne baka baka ağlamaya başlayan Çiçi, "Zemsir," demişti. "Öldür beni Zemsir." Gözüne Reşit ilişince de, "Ama o sok fena. Getirme bir daha ne olursun Zemsir." O zaman işin rengi değişivermişti. Yakıcı bir erkek güzeli ama kocaman bir budaladan başkası olmayan Cemşir, alev dokunmuş ispirto gibi parlamış, kendini karyoladan atarak giysilerine sarılmıştı. Gidecekti. Bir daha gelmemek üzere gidecek, Çiçi'nin yüzüne bir daha bakmayacaktı. Kadınsa anlamıştı falsosunu. Kırdığı potu düzeltmek için Cemşir'in elini ayağına düşmüş, kendini yerden yere atarak gitmesini önlemeye çalışmış, beli kırık yılan gibi Cemşir'in ayakları altında sürünmüş, inlemiş yalvarmıştı. O günden sonra Reşit baş tacı edilmişti. Günün birinde de hiç beklenmedik bir şey, Çiçi'nin maması 55'lik Kalyopi, Cemşir'in sofrasında Cemşir'e baka baka kendinden geçmiş ıstavroz çıkararak, "Oh Zemsir, kurban olayım sana, bitirdin beni," demiş, pörsük derilerini titrete titrete delikanlının boynuna sarılıvermişti. O zaman Çiçi'nin gözleri dönmüş, elindeki bira şişesini kaptığı gibi, o günden sonra ne mama ne Çiçi iflah olmamışlar. Biri hastanede, öbürü hapishanede mumlar gibi eriyerek ortalarından silinip gitmişlerdi. Cemşir'e göresi hava hoştu. Çiçi gittiyse Eftahya vardı. Eftahya olmazsa Marika. Marika fazlaca şişmansa Despina. Benli Nigar ya da Paşa kızı Selma. Ama en çok Şişli, Nişantaşı, Büyükada, Kadıköy'ün güneş görmemiş dilberleriyle düşer kalkardı. Hemen hepsi de neleri var neleri yoksa yedirirler. Bu yüzden de hemen hemen hiç çalışmazdı. Dünyaya yemek, içmek, sırt üstü yatıp güzel alem yapmak için gelmişti sanki. Kadınların arkasından koşmaz, tam tersi kadınlar onun ardından seyirtirlerdi. Arada konaklardan birinin alt kat kafeslerinden biri usullacık kalkardı. Cemşit durur, şöyle bir bakar, sonra yoluna koyulurdu. Üst yanı Reşit'e kalmış bir içti. Reşit uygun görmüşse her şey olurdu. Görmemişse yoluna altın döşeseler boştu. Cemşir işini bitirmişti. Ayna ile ötekileri geri verdi. Arkadaşını avucunun içi gibi bilen berber Reşit, Cemşir'in gene canının sıkıldığını anlamıştı. Kürtçe sordu. "Hayrola ne var?" Cemşir içini kahırlı kahırlı çekti. "Efkarlandım." "Neye?" Cemşir caddeden gelip geçenlere dalmış susuyordu. Neyesi var mıydı? Reşit bilmiyor muydu? 35-40 yıl önce sımsıkı, kütür kütür, pırıl pırıl bir elma kadar sapasağlam olan Cemşir artık yorulmuştu. Ne zaman ayna karşısına geçip kendine baksa, eski diriliğinden iz kalmadığını görerek efkarlanır, pek pek, "Avratlar yedi beni Reşit," derdi. "Yedi bitirdiler tüm." Böyle olduğu halde hala dört karıdan sayısını kendinin de bilmediği 20 kadar irili ufaklı çocuğu vardı. Karılarından en büyüğü Kürt, ikinci Arnavut, üçüncü Arap uşağı, en küçüğü de Boşnak'tı. Karılarının dördü de ardından sürüklenmiş, Cemşir'in yoluna saçlarını süpürge etmişlerdi. Oysa dördü de çevrelerinin en güzelleriydiler. Artlarında sürü sürü hayranları vardı. Vardı ama değil hayran, aşık, sevdalı, sırasına göre analarını, babalarını, hatta çocuklarıyla kocalarını tepip gelmişlerdi. Gelmişler Cemşir'in koynuna girip çıkmışlar, gebe kalmış doğurmuşlardı. Zaten hep böyle olurdu bu. Kadınlar gebe kalır, kendi kendilerine doğurur, çocuklar yaşar, yaşamaz, yaşayanlar da adeta Cemşir'in dışında, kendi kendilerine büyürlerdi. "Aman," dedi, "yaşayan yaşar, ölen ölür, Cenab-ı Allah değilim ya." O böyle düşünürdü. Ama kadınlarla çocuklar onun üstüne titrerlerdi adeta. Besiden gerilmiş bir boğaydı o. Göz alıcı, pırıl pırıl taşlı altın yüzükler bulunan ellerini arkasına koyarak, kulunç kıra kıra mahalleden geçmez mi, pencerede hemen kadınlar belirir, arada şöyle konuşmalar olurdu. "Boğa geçiyor, aygır, enseye hele enseye, İlahi boyun devrilmeye emi. Niye? Varsın devriliversin ne olurmuş? Sinirli bir koca karı hemen atılırdı. Tövbe de kız. Niye? Nasıl dilim varıyor da söylüyorsun? Neden söylemeyecekmişim? Azcanlar mı yaktı? Yaksın, helal olsun ona her şey. Tü tü tü, 41 kere maşallah. Ve kahkahalar. Bu konuşmaları Cemşir'in de işittiği olurdu. İşitir, döner bakar, güler. Sonra da tohumlu pamukların tohumundan ayrılma işinin yapıldığı çırçır fabrikaların arkasındaki aralığa ağır ağır yürürdü. Burada karılarından birinin oturduğu ayı yine benzeyen, ılık ılık gübre, is, genzi tırmalayan acı zeytinyağı ya da sidik kokan izbelerden birine girer, kendini bir köşedeki mindere bırakır, iri taneli sarı kehribar tespihini çıkarıp başlardı şakırdata şakırdata çekmeye. Kadın için böyle anların gururu bambaşka olurdu. Sıtmadan bir deri bir kemik, çalıştığı çırçır fabrikasının pamuk tozu yüklü ağır havası içinde uykusuz geçmiş gecelerin göz çevrelerindeki mor mor halkalarına karşın, hazdan kırılarak yakışıklı erkeğinin kendisine geldiğini komşulara gösterebilmiş olmanın mutluluğuyla içeri girer, dışarı çıkar, ortalarda yeni gelin gibi dolanır dururdu. Cemşir ise güçlü çeneleriyle ağır ağır geviş getiren besili bir sığırın ılık tembelliği içinde bir kıyıya yanlamış, yarı kapalı gözlerini bir noktaya dikmiş beklemektedir. Para beklemektedir. Adını sanını bilmediği, bilme gereğini duymadığı sürüyle çocuğunun bütün bir hafta, her gün en aşağı 12 saat çalışma karşılığı kazandıkları paraları beklemektedir. Çocuklar mavi para zarflarıyla fabrikadan henüz dönmemişlerse, anaları uzun kapkara saçı karadon içindeki kıvrak kıçını döve döve kocasına yiyecek hazırlarsa da, Cemşir'in beklediği un bulamacı, pek pek yarım kaşık kuyruk yağıyla pişmiş bulgur pilavı ya da yarma denen ikiye kırılmış buğday çorbası değil, paradır. Çocuklar haftalıklarıyla terli, yorgun gelip de mavi zarflar içindeki paralarını babalarının etli, kocaman avucuna bırakınca adam canlanır. Çocuklarının yüzlerine bile bakmadan zarfları yırtar, paraları çabucak sayar, bırakacağını analarına bırakıp üst yanını kara şalvarının geniş cebine atarak yolu tutar. İşi bitmiştir artık. Ayı inine benzeyen ılık ılık gübre, is, yanık, zeytinyağı ya da sidik kokan izbede daha çok durmanın anlamı kalmamıştır. Kadınla çocuklar ardı sıra gider babalarını yolcu ederler. Bu bile daha çok kadın için tadına doyulmaz bir şeydir. Kocası, herkesin imrendiği, koynuna girebilmek için can attığı kocası ona gelmiştir. Dosya düşmana karşı gelmiştir ya. Adam gider, kadın mutluluktan en az 10 yaş gençleşmişçesine pırıl pırıl gözleriyle avlunun ortasında durur, çevreye duyurmak için başlar. Babanızın dediklerini duydunuz ya, karışmam. Vallahi kemiklerinizi kırar. Sizin babanız başkalarına benzemez, haberiniz olsun. Babaları çocuklarına bir şey söylemek şöyle dursun, başını kaldırıp yüzlerine doğru dürüst bakmamıştır bile. Ama kadın böyle konuşmak zorundadır. Çünkü aynı avluda oturdukları, diyelim bir Gülizar, odasının kapısı önünde saçlarını taramaktadır. Gülizar 20'sinde yoktur henüz. İkinci kocasından da kaçalı 10 gün olmamıştır. Sonra Gülizar'ın uzun saçları, renk renk fistanları vardır. Dudaklarını boyar, gözlerine sürme çeker, pudra allık kullanır. Kahkahayı attı mı avlu çınlar. Daha kötüsü de Cemşir gibi kocam olsa tövbe kaçmam demiştir komşulara. Komşular arada, Selvi derler, elin niye günde günde gelmiyor, niye her daim senden yatmıyor? Bir avradın eri gecelerini eşiyle geçirmez mi? İçinde yaradır bu ama gene de ekini belli etmemeye çalışır. Onun vazifesini biliyor musun sen? İşi pek zor. Onun içi tekmil ağalarla, beylerle. Onca tarlaya ırgat bulmak kolay mı? Dağ taş dolanır durur bütün hafta. Sonra da ekler. Canı sağ olsun da arada bir gelsin. Bize onun canının sağlığı lazım. Cemşir'in ağalara, beylere yani büyük toprak sahiplerine kıştan ilkbahar için çapa ırgatı bulduğu, bulmaya çalıştığı doğrudur. Ağalarla beylerden aldığı yüklü paraları, kışın yağmurlu soğuk günlerinde ırgatlara beşer onar yirmişer dağıtıp adamların kimlik cüzdanlarını alır. Çapa mevsimi gelince de adamları yük kamyonlarına yük müşçesine doldurup pamuk tarlalarına yollar. Üst yanı Memo'ya kalmıştır artık. Kısa boylu kalın bir esrarkeş olan Memo, Cemşir'in sağ koludur. Cemşir Ağa der, başka bir şey demez. Çünkü Cemşir onu Çukurova'nın alev alev yanan cehennem sıcaklarında harman makinesinin en ağır işi olan koltukçulukta çalışırken kurtarmış, kendine yardımcı yapmıştır. Kuldur, köledir Cemşir'e. Birinci ayrımın sonu, sayfa 17.